أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Değerli kardeşler, bir önceki dersimizde La İlahe İllallah'ın birinci şartını işlemiştik. O da birinci şartı bu sözü söylemek, ikrar etmek, nutk etmek. La İlahe İllallah'ın birinci şartıdır. Yani dille telaffuz etmek, söylemek gereklidir. Bunun ahkamını, bunun içeriğini işlemeye çalışmıştık. Bugün inşallah ikinci şartı işleyeceğiz. La ilahe illallah'ın ikinci ve çok önemli olan bir şartı vardır ki o da tağutu inkar etme şartıdır. La ilahe illallah'ın ikinci önemli şartı da nedir? İmanın gerçekleşmesi için Allah katında bu sözün makbul olması için kişinin hakiki olarak Allah katında Müslüman olabilmesi için tağutu ve tağuta taalluk eden şeylerin inkar edilmesi, reddedilmesi. Bu da La İlahe İllallah'ın ikinci şartıdır. Bunu nereden anlıyoruz, nereden çıkarıyoruz? Ulema nereden çıkarmış? Açık bir şekilde La İlahe zaten derken, La İlahe İllallah derken biz La ile başlıyoruz. Reddetme, kabul etmeme, inkar etme, hayır anlamında. Zaten oradan baştan bunu ifade ediyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur. Reddediyorum, kabullenmiyorum diye. O şekilde zaten bu sözün hemen başında bir red vardır, bir nefi vardır. Ondan sonra ispat vardır. Aynı zamanda ayetler ve hadisler de buna işaret ediyor. Bakara suresi 256. ayet, meşhur olan ayet. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Kim tağutu reddeder ve Allah'a iman ederse o sapa sağlam kulpa yapışmış olur. Burada kim tağutu reddederse diyor. Yekfur bi tağut yani yunkir, inkar ederse, reddederse, kabullenmezse o sapa sağlam kulpa yapışmış olur. Bu sapa sağlam kulp nedir? Kopması olmayan diyor. Kopması söz konusu olmayan sapa sağlam kulp İmam Mücahid imandır demiştir. İmam Mücahid, müfessir olan İmam Mücahid diyor, imandır. Yani imana sarılmış olur. İmana tutunmuş olur. Said İbni Cübeyr ve Dahhak alimlerine göre La İlahe İllallah sözüdür. Yani kim tağutu reddeder ve Allah'a iman ederse o zaman La İlahe İllallah'a sarılmış olur. O zaman bu gerçekleşmiş olur. Anlamını vermişler. Bir ayette de وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةِ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاِجْتَنِبُ الطَّاغُونَ. Biz her ümmete bir peygamber gönderdik. Her ümmete bir peygamber gönderdik. Ve o peygamberin daveti şuydu: اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاِجْتَنِبُ الطَّاغُونَ. Allah'a ibadet edin ve tağuttan içtinab edin. Yani uzaklaşın, reddedin, uzak olun. Bu bütün peygamberlerin davetiydi. Bu ayetten de neyi anlıyoruz? Demek ki her gelen bir peygamber ilk daveti ve esas olan ilk temel daveti bu olmuştur. Öncelikli olarak tağutları reddedin, ondan sonra Allah'a iman edin diye her bir peygamberin daveti buydu. Ondan sonra diğer dinin ahkamı geliyordu. İnşallah manasını alacağız yani tağutun neye davet ediyorlar. Hadiste de, hadis-i şerifte مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Kim La İlahe İllallah der ve Allah'tan başka ibadet edilen şeyleri de reddederse, inkar ederse, kabullenmezse حَرُمَ مَالُهُ وَدَمْهُ. Onun kanı ve malı o zaman haram olur. Yani ismet altında olur, korunmuş olur. Ama Allah'ın dışında tapınılan şeyleri inkar etmezse o zaman kanı ve malı ismet altına girmez. Dokunulmazlık olmaz yani. وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ. Onun hesabı da Allah'a aittir. Yani böyle diyorsa kanı ve malı artık dokunulmaz. Biz ona Müslüman deriz. Müslüman muamelesi yaparız. Ama bu gerçekten de Müslüman mıdır? Münafıklık mı yapıyor? İki yüzlü müdür? İçinde inkar mı ediyor? Onun durumu Allah'a kalmıştır. Onun hakkındaki hükmünü verecek olan Allah'tır. Evet, bu ayetlerden ve bu hadislerden, bu hadisten neyi anlıyoruz? Demek ki her bir Müslüman, Müslümana düşen en önemli birinci temel vazife nedir? Tağutu reddetmesidir. La ilahe illallah derken de zaten bunu ifade ediyor. Başta bir nefi ile başlıyor. Reddediyorum, kabullenmiyorum, inkar ediyorum. Ben uzağım diye başlıyor. Ondan sonra illa ispat ile ancak Allah vardır. Benim iman ettiğim, benim kabullendiğim Allah vardır Celle Celaluhu diye o şekilde itiraf vardır. Peki tağutun manası nedir? Ve bu işin içine neler giriyor? Maalesef tabi tağut mefhumu genel anlamda anlatılmıyor. Uzun yıllardan beri Müslümanların yaşadığı ülkelerde, mekanlarda, coğrafyalarda uzun süreden beri tağut anlatılmıyor. Mescitlerde anlatılmıyor, hocalar tarafından beyan edilmiyor, kitaplarda pek bahsi geçmiyor. Ve bu konuda genel büyük bir cehalet vardır. Hatta bırakın avamı, bırakın halkı, birçok hocaya bile gittiğiniz zaman sözde hocadır, insanlara imamlık yapıyor. Ona tağut nedir diye sorulduğu zaman ve sen tağutu reddediyor musun diye sorulduğu zaman belki neyi sorduğunu anlayamayacak. Yani sen ona neyi soruyorsun, neyi kastettin, ne diyorsun diye birçoğu belki bilmeyecektir. Tabii kasıtlı bir cahil bırakma şeyi var, siyaseti var. Özellikle bu yaşadığımız coğrafyada ve genel anlamda Müslümanların yaşadıkları coğrafyada. Tağutlar tarafından kasıtlı olarak kendileri bilinmesin diye kasıtlı bir şekilde bir cahil bırakma projesi var. Tabii buna tabi olan belamlar da var. Dünyayı isteyen, dünya lezzetlerini isteyen. Çünkü tağutu öğrenecek olsa, öğretecek olsa, anlatacak olsa hayatı zehir olacaktır. Veya tağutlardan maaş alıp rahat bir şekilde görevini yerine getiremeyecektir. Yani en azından içtinab etmesi lazım, uzak durması lazım, cephe alması lazım. Ama biliyor ki yani bunun akabinde neler terettüp edecek, o yüzden bu konulara dalmıyorlar. Bugün birçok cemaat de böyledir. Tasavvufi cemaatler, nurcu cemaatleri, Süleymancılar bunun gibi. Elemanları binlerce olan, belki milyonlarca olan cemaatlerde de bu mefhumlar anlatılmıyor. Onlarda kesinlikle neredeyse geçmez yani. Tağut mefhumu geçmez. Geçecek olursa da en fazla işte putlardır. Biz putlara tapmıyoruz. Putlara tapan varsa tamam, onlar hakkında konuşalım. Şu anda elhamdülillah hiç putlara zaten tapılmıyor. Yani böyle bir şey kalmamıştır diye. O şekilde kendilerini sıyırıyorlar. Allah korusun, bu da şeyi gösteriyor. Dünya hayatını isteyen bir insan bu gibi şeylere girmez. Seyyid Kutub Rahimahullah tağutu çok iyi tanıtıp ona göre hayatını düzenleyince, ona göre davetini yapınca neler yaşadı? Hayatının büyük bir kısmı hapishanelerde geçti. Sıkıntılar yaşadı. İşkenceler gördü. Mısır tağutları tarafından sürekli sıkıştırıldı. Ve en son idama mahkum oldu. Ve işin acayip tarafı da ipe götürülürken de tam idam edileceği esnada, onlarda adettir, öldürülecek olan kişiye telkin yapılır, ona bir hoca gönderilir. Ezher'den tayin edilmiş, maaşlı, tavuklar tarafından tayin edilmiş bir hoca gönderilir. Ve ey seyyid, la ilahe illallah söyle diyor. İdam edilmeden önce, yani bu sözü söylesin de bu şekilde intikal etsin. Hani avamdan da işte ölünün başında toplanırlar, la ilahe illallah söyle diye. Hani son sözü bu şekilde olsun diye bir hoca gidiyor. Düşünün Seyyid Kutup, yani aslen ipe gitmesinin sebebi bu sözden dolayıydı. Yaşadığı için, açıkladığı için, bunun hakikatini anladığı için ey Seyyid la ilahe illallah söyle, kurtuluşa er diyor. Seyyid Kutup Rahimullah diyor ki sen komediyi tamamlamak için mi geldin diyor. Zaten ben bu sözü söylediğim için buraya geldim diyor. Bu sözü söylediğim için, yaşamaya çalıştığım için, bunu beyan ettiğim için buraya geldim. Sen ise diyor bu sözü maaş almak için söylüyorsun. Hoca geçiniyorsun, işte Müslümanlara sözde işte imamlık yapıyorsun, hocalık yapıyorsun, maaş alıyorsun bu hocalık karşılığında. Yani çok acayip bir çelişkidir değil mi kardeşler? Birisi la ilahe illallah dediği için ipe götürülüyor, idam ediliyor. Öbürü la ilahe illallah dedirten adam maaş alıyor. Hem de tağutlar tarafından. Demek ki büyük bir çelişki var. Anlaşılmayan bir nokta var. Evet, peki tağut nedir? Bunun mefhumu nedir? İslam'da neyi reddedeceğiz, kabullenmeyeceğiz? Tağut, taga kelimesinden geliyor. Taga, haddini aştı, sınırını aştı. İsyan etti, isyan bayrağını çekti. Anlamına geliyor. Kelime manası. Şer'i manası ise Allah'ın dışında ibadet edilen, itaat edilen, kulluk yapılan ve haddini aşmış olan her türlü zat, insan olabilir, işte cin olabilir, şeytan olabilir, putlar olabilir, cansız nesneler, bunlar hepsi bu işin içine girer. Yani taşlar olsun, ağaçlar olsun, kabir olsun vesaire. Allah-u Teala'nın dışında ibadet edilen, itaat edilen ve kendisi de razıysa, ister canlı ister cansız, her türlü tapınılan şeyler tağut mefhumuna giriyor. Kendisi tabii razıyken diyoruz, orada bir şart var değil mi? Orada bir dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Allah'ın dışında ibadet edilen ve bu ibadete de rıza gösteriyorsa, ama rıza göstermiyorsa bu mefhuma sokmuyoruz. Bundan neyi ayırt ediyoruz? Misal veriyorum. Allah'ın dışında mesela Hazreti İsa'ya tapılıyor. Hristiyanlar bugün Hazreti İsa'yı da haşa ilah diyorlar, ona tapıyorlar. İbadetlerin bir kısmını ona yapıyorlar. Allah'ın oğludur diyorlar haşa. Onu Allah'a vesile ediniyorlar. Müşrikler mesela Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. İşte müşrikler melekleri işte Allah'ın kızlarıdır haşa diye. O şekilde şey yapıyorlardı. Ya da mesela Aleviler Hazreti Ali'ye tapıyorlar. İşte Şialar Ehl-i Beyt'ten olan imamları Allah'a ortak koşuyorlar. Peki bu zatlar bunların ibadetlerinden razılar mı? Hazreti İsa mesela, annesi Meryem, validemiz. Yani onların Allah'a ortak koşulmasını, onlara ibadet edilmesinden razılar mı? Hazreti Ali'nin ilah edilmesi, haşa ilah konumuna konulması, Ehl-i Beyt'ten imamların bu konumlara konulması tabii ki razı değiller. Dolayısıyla razı olmayanlar tağut kısmına girmez. Ama kendisi razıysa, mesela bir insan, bir şeyh düşünün, bir tarikat şeyhi ve müritler ona yönelip işte uzaktayken de ve hatta öldükten sonra ve hayattayken, uzaktayken ona yönelip ondan istimdat istiyorlar. Onun için mesela adakta bulunuyorlar, kurban kesiyorlar, bazı ibadetleri ona yöneltiyorlar. Ve kendisi de duyduğu halde itiraz etmiyor. Bu gibi şeyden de hoşnut oluyor. Bu ne oluyor? Tağut kısmına girmiş oluyor. Çünkü kendisi razı böyle bir durumda. Demek ki Allah'ın dışında ibadet edilen, itaat edilen her türlü canlı ve cansız nesneler tabii razıysa canlarda bu tağut kısmına giriyor. Aynı zamanda işte bazı alimlere göre şeytan, sahabeden de geliyor. Şeytan yine tağut kısmındandır. Kahinler, gaybtan haber veren, yarın öbür gün şu ay, şu sene şöyle olacaktır diye insanlara böyle gaybtan haber verenler. Bir de sihirbazlar, sihir yapanlar, büyü yapanlar. İşte şeytanlara taparak, tazim ederek, Allah'a ortak koşarak, Allah'ı inkar ederek ya da yakışmayacak küfre sokucu hareketleri, bazı fiilleri işleyerek büyü yapanlar, sihirbazlar, bunlar da tağut kısmına girmişlerdir. Bir de insanlara yasa yapan, kanun yapan, Allah'ın haram kıldığını helal eden, helal ettiğini haram kılan, yasa yapan ve bu yasaları da tatbik eden, yani küfür hükümleriyle hükmeden, bunlar da tağut kısmına giriyor. Bütün bunların hepsi inkar edilmesi ve reddedilmesi gerekiyor. İbn-i Kayyim rahimahullah çok yani güzel bir tarifi vardır. Tağutu tanımlarken cami' ve mani' dedikleri gibi böyle toparlayıcı bir tanımı vardır. Diyor ki at-tağutu kullu ma tecavaza bihil abdu haddahu. Haddini aşmış, sınırını aşmış, Allah'a isyan eden, isyan bayrağını çekmiş olan her bir kul diyor. Min ma'budin, ister bu tapınılan olsun, yani canlı nesneler olabilir, canlı insanlar olabilir, şeytanlar, cinler olabilir, insanlar olabilir ya da cansız mesela nesneler, ağaçlar, taşlar vesaire. Min ma'budin ev medbu'in, ya da kendisine tabi olunulan, yani bir kavmin ileri gelenidir. Devlet başkanıdır, liderdir, kanaat önderidir, bir şeyhtir mesela, bir tarikatın, bir kavmin aşiret şeyidir, büyüdür. Ev medbu'in ev muta'in, ya da itaat edilen, kendisine itaat edilen, emrettiği zaman direkt faaliyete geçirdikleri bu gibi kimselerdir, hadlerini aşmışlarsa. فَتَاغُوتُ كُلِّ قَوْمٍ, her kavmin tağutu diyor, مَنْ يَتَحَاكَمُونَ اِلَيْهِ غَيْرَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ, Allah ve Resulünün dışında kendisine muhakeme olunan her şeydir diyor. Allah ve Resulüne gitmiyor, onun yasalarına, onun kanunlarına müracaat ediyor. Onda muhakeme olmak istiyor. Demek ki bu hem insanlar hem de sistemler de giriyor. Küfür sistemleri, küfür kanunları, bunlara müracaat eden, bunlara giden, onların kanunlarını isteyen. اَوْ يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ, ya da Allah'ı bırakıp ona ibadet ediyorlar, ona kurban kesiyorlar, adaklarda bulunuyorlar, işte tavaf ediyorlar, secde ediyorlar, medet istiyorlar. اَوْ يَتَّبِعُونَهُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ مِنَ اللّٰهِ, Allah tarafından herhangi bir delil gelmeden, bir basiret üzere olmadan körü körüne peşine takılmışlar, onun peşinden sürüklenip gidiyorlar. Doğru dediği doğrudur, yanlış dediği yanlıştır. O şekilde insanlara hayat belirliyor, din belirliyor. اَوْ يُطِعُونَهُ فِي مَا لَا يَعْلَمُونَ اَنَّهُ طَاعَةً لِلّٰهِ, Allah'a olması gereken itaati bırakıp ona itaat ediyorlar, onu esas tutuyorlar. فَهَذ۪ي تَوَغِيْتُ الْعَالَمِ, İşte bu alemin tağutlarıdır diyor. اِذَا تَأَمَّلْتَهَا وَتَأَمَّلْتَ اَحْوَالَ النَّاسِ مَعَهَا, bunları düşündüğün zaman, insanların durumunu da düşününce, رَعَيْتَ اَكْثَرَهُمْ عَدَلُوا مِنْ عِبَادَةِ اللّٰهِ اِلَى عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ, İnsanların birçoğu diyor Allah'a ibadeti bırakmışlar, bu tağutlara takılmışlar, peşlerinden gidiyorlar, onlara ibadet ediyorlar. Düşünün, bu sözü ta 700 sene önce söylüyor İbn-i Kayyum Rahimullah. Yani günümüzde bakmış olsa acaba ne diyecekti? وَعَنِ التَّحَاكُمِ اِلَى اللّٰهِ وَاِلَى الرَّسُولِ اِلَى التَّحَاكُمِ اِلَى الطَّاغُوتِ, Allah ve Resulüne davasını götürmüyorlar diyor. Anlaşmazlıklarını götürmüyorlar. Şeriata müracaat etmiyor, alimlere müracaat etmiyor. Bu konuda Allah'ın emri nedir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatı nedir demiyor, direkt tağutlara. Oralarda adaleti arıyor. Oraları kendisine esas olarak kabul ediyor. Evet. وَاَمْ تَعَاتِهِ وَمُتَبَعَةِ رَسُولِهِ, Allah'a itaat etmeyi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmayı bırakmışlar. اِلَى تَعَاتِ الطَّاغُوتِ وَمُتَبَعَةِهِ, tağuta itaat etmeye ve ona boyun eğmeye, onun peşinden gitmeye diyor yönelmişler. İnsanların ekserisi diyor maalesef bu konumdadır diyor. Ve günümüzde de gerçekten de maalesef insanların ekserisi Allah-u Teala'nın da dediği gibi وَقَلِيلٌ مِنْ اِبَادِيَ الشَّكُورِ, benim şükreden kullarım çok azdır. Bir ayette de وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ, sen yeryüzündeki birçok kişiye tabi olsan seni Allah yolundan alıkoyanlar, yani insanların ekserisi diyor Allah'ı bırakmışlar, bu tağutlara yönelmişler, artık hayatlarını onların isteklerine göre, emirlerine göre düzenlemişler, ibadetlerini, itaatlerini, yaşantılarını onlara göre düzenlemişler. Evet, bu da insanların genel anlamda yani durumu, mahiyeti bu yöndedir. Rabbim bizleri, yani Allah'ı hakkıyla ilah edinen ve ona göre hayatını düzenleyen kullarından eylesin. Tabii niçin yani insanların ekserisi Allah'ı bırakmışlar, tağutlara yönelmişler? Niçin oralarda işte hayat düzenlerini oralarda düzenlemeye çalışıyorlar? Tabii gelecek tağutun reddedilmesi gerekiyor. Bunun bir bedeli vardır. Bunun zorluğu vardır. Çilesi vardır. İnsanların birçoğu acil olanı istiyorlar. Yani dünyayı istiyorlar. Dünyaya melettiklerinden dolayı Allah-u Teala kafirleri bahsederken işte istahabbul hayatid dünya alel ahira. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ettiler. Yani bundan dolayı kafir oldular. Bundan dolayı küfür yolunu seçtiler. Genelde dünya hayatını tercih edenler o Seyyid Kutub Rahimullah gelip de işte la ilahe illallah söyleyen bir insan, bir imam, bir şeyh, bir hoca. Zahiren bu adam dünya hayatını istiyor. Acil olanını istiyor. Maaşlı, güzel, müreffeh bir hayatı olsun. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Bu tağutlarla iyi geçineyim, hayatım güzel olsun diye. Allah korusun yani. İnsanların birçoğu dünyayı istediğinden dolayı tağutlarla da herhangi bir problemleri, bir sıkıntıları olmuyor. O yüzden farkına varsalar da varmasalar da bakıyorlar ki aslen yani birçoğun hayatı aslen tağutlara ibadetle geçmektedir. Bunun farkında da nedir? Ya varıyorlar ya da varmıyorlar. Evet, bunun bedeli vardır tağutu inkar etmenin ve bu bizim dinimizde elzemdir, farzdır, gereklidir. Peki bu inkar şekli nasıl olacak? Neyle olacak? Bunun üç çeşidi vardır. Tabi bu üç çeşidi bazıları vardır ki her bir Müslümanda olması şarttır. Bazı gelecek inşallah bazı şartlar da vardır ki kudrete bağlıdır. Yani imkanın ve kudretin olduğu zaman yaparsın. Kudretin ve imkanın olmadığı yerde yapamazsın, yapmak için hazırlık yapmak zorundasın. Birincisi ve herkesin yapması gerektiği olan, elzem, farz olan nedir? Bu tağutu itikaden reddetmek, inanç olarak reddetmek. Bu her bir Müslüman buna muhataptır. Her bir Müslüman tağutu itikaden reddetmek zorundadır. Yani bu sayılan şeyler, insanlara yani küfürle hükmedenler, yasa çıkaranlar, Allah'ın dışında ibadet edilenler, millete hayat tarzı belirleyenler, küfürde bu öncü olanlar, bunlar itikaden bunları reddedeceğiz, kabullenmeyeceğiz, sevmeyeceğiz, doğru görmeyeceğiz, benimsemeyeceğiz. O şekilde kalben bunları reddetmek gerekiyor, inkar etmek gerekiyor. Ben reddediyorum, nefret ediyorum, buğz ediyorum. Kalbinde bir nefret, bir buğz, bir öfke olması lazım bütün bunlara karşı. Bu her bir Müslüman buna muhataptır. Yapmak zorundadır. Olmadı mı onun imanı olmuyor. Evet, putlar mesela, şeytanlar, bu küfrün liderleri, kalbimizde onlara karşı bir nefret olması lazım, bir buğz olması lazım, bir inkar olması lazım, bir reddetme olması lazım. Evet. İkincisi de kavli olarak tağutu reddetmek gerekiyor. Sözümüzle ben tağutları reddediyorum. Allah'ın dışında ibadet edilen, itaat edilen, insanlara kanun yapan, teşri yapan, bu kanunlarla hükmeden bütün bu insanları, bu nesneleri, bu canlı ve cansız olan şeyleri ben reddediyorum, kabullenmiyorum, benimsemiyorum. Bunlar batıldır, bunlar yanlıştır, bunlar küfür üzere, batıl üzeredirler diye diliyle söylemesi lazım, itiraf etmesi lazım. Tabii bu da kudrete bağlıdır. Yeri gelir Müslüman bunu itiraf edemez, söyleyemez. Eğer ki mustazaf ise, küfür galip ise, kuvvetli ise, hani yani Müslümanlar mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bazı sahabeler Mekke döneminde açığa vuramıyorlardı imanlarını. Çünkü açıktan reddettikleri zaman putları işkenceye maruz kalıyorlardı, eziyete maruz kalıyorlardı. İmanlarını gizli tutan şahsiyetler vardı. Abdullah bin Abbas mesela onlardan birisiydi diyor. Ben ve annem işte imanımızı gizliyorduk diyor. Hicret etmedik. Mustazaf olanlardandı. O zaman tabii yaşı küçüktü. Mesela Allah-u Teala mu'minu ani firavundan bahsediyor. Yani firavun hanedanından mümin olandan. Yektumu imanehu. İmanını gizliyordu. Ayetlerde geçiyor. İmanını gizliyordu. Açığa çıkaramıyordu. Gösteremiyordu. Böyleleri de vardır. Tabi bazı sahabeler azimete sarılmışlar. Bilal-i Habeşi gibi ahad ederekten tağutları açık bir şekilde reddetmişler. Ve işkenceye maruz kalmışlar. Dövülmüşler. Kırpaçlanmışlar. Hatta öldürülmüşler. Yasir radıyallahu anhu gibi. Hanımı Sümeyye gibi. Ama oğlu mesela Ammar işkence altında dayanamayıp en son ne yapmıştır? Tağutları tamam kabulleniyorum, Muhammed'i inkar ediyorum sallallahu aleyhi ve sellem, haşa. Böyle bir şeye girmiştir ama işkence altında olduğu için. Yani bunu ızhar eden, imanını ızhar eden sahabeler vardı. İşkence görüyorlardı, sabrediyorlardı. Bazıları da mustazaftılar. Açık bir şekilde beyan edemiyorlardı. Dolayısıyla bu konuda azimet vardır. Müslümanın zayıf olduğu bölgelerde, küfrün, tağutların hakim olduğu bölgelerde. Azimet nedir? Bunu beyan etmesi, açıktan söylemesi, yapamadığı, korktuğu, çekindiği durumlarda da ruhsat diye bir şey vardır. Bunu ne yapıyor? Kalbiyle inkar ediyor ama diliyle söyleyemiyor çünkü eziyetlere, işkencelere maruz olacak. Bunun delili de Allah-u Teala'nın indirdiği sure قُلْ يَا اَيُّوَ الْكَافِرُونَ suresidir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi açık bir şekilde müşriklere okumuştur. Müşrikler gelip tekliflerde bulunmuşlardı. İşte sen bizim ilahlarımıza dil uzatma, sövme, onlar hakkında kötü şeyler söyleme, biz de senin Rabbine, ilahına, dinine kötü söz söylemeyelim yani, karışmayalım. Ya da gel sen bir sene bizim ilahlarımıza ibadet et, biz de bir sene senin ilahına, Allah-u Teala'ya ibadet edeceğiz, hiçbir şey ona ortak koşmayacağız gibi böyle tekliflerde geliyorlardı. Ya da sana para toplayalım, başımıza geçirelim, evlendirelim, şöyle yapalım, böyle edelim, yeter ki din uzatma bizim dinimize, sistemimize, bizim ilahlarımıza, bizim atalarımıza, bizim bu yolumuza, bu devletimize, bu hükümetimize bir söz söyleme diye tekliflerde bulunuyorlardı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları her zaman reddetmiş ve inen bu ayeti de açık bir şekilde قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ de ki ey kafirler لَا عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ben sizin taptığınıza tapmam diye bu şekilde beyan etmiştir. Bu ayetten anlıyoruz. Aynı zamanda İbrahim aleyhisselamın şu sözünden anlıyoruz. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ İbrahim'de onunla beraber olanlarda sizin için güzel örnek vardır. اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ Onlar kavimlerine dediler ki biz sizden beriyiz. Biz sizi reddediyoruz. Yani siz olan müşrikler, Allah'ı bırakıp da tağutlara ibadet eden, hayatlarını ona göre düzenleyenler. Biz sizleri reddediyoruz, kabullenmiyoruz, benimsemiyoruz. Evet. اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Bir de Allah'ı bırakıp da taptığınız bu batıl olan ilahlardan da biz beriyiz. Bütün bu sahte olan ilahlardan da, tağutlarınızdan da biz beriyiz. Biz bunları reddediyoruz. Tabi burada dikkat edilirse, önce insanlar reddediliyor, sonra sistemleri, dinleri reddediliyor. Burada önemli bir şey var. Burada diyorlar, niçin Allah-u Teala bu şekilde beyan etmiş? Yani niçin bu şekilde söylemişler o zamanın, yani müşriklerine, sizden ve sizin taptıklarınızdan beriyiz? Çünkü o müşriklerden teberri eden, o kafirlerden, o tağuta kulluk yapanlardan teberri eden, otomatikmen onun dininden de teberri edecektir. Yani dediği zaman ben demokratlardan, laiklerden, kemalistlerden ben beriyim, ben bunları kabullenmiyorum, reddediyorum, nefret ediyorum diye dediği zaman otomatikmen onun sisteminden de, bu kimselerin benimsediği sistemi de ne yapmış oluyor? Otomatikmen zaten reddeder. Ama gerekirse şöyle olur. Ben laikliği reddediyorum, Hristiyanlığı reddediyorum, Kemalizmi reddediyorum, küfür sistemlerini reddediyorum. Ama ehlini reddetmiyorum mesela. Ya da onlarla iyi geçiniyorum, onlarla hiçbir sıkıntım, bir müşkilem, bir derdim, bir şeyim yok diyebilir ve hatta bu şekilde hayat sergileyebilir. O yüzden bu önemlidir. Önce ehlinden, sonra onun dininden. Ehlinden teberri eden, Yahudilerden teberri eden, onun batıl dininden de teberri eder. Amerikalı'dan teberri eden, onun devletinden, sisteminden de otomatikmen teberri eder. Buna binaen, o yüzden önce o şahsiyetler, sonra onların dini. وَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ Biz sizleri inkar ediyoruz, reddediyoruz, kabullenmiyoruz. وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ Bizimle sizin aranızda adavet, buğuz, nefret, öfke belirmiştir. Biz sizi sevmiyoruz, reddediyoruz, benimsemiyoruz, kabullenmiyoruz. Tabi bu ebeden sürekli devam edecektir. Yani bizim aramızda sulh olamaz, barış olamaz. Biz bir arada yaşayamayız. O şekilde dediler, milleti İbrahim de bu şekildedir. Yani küfür ehliyle İslam ehli yan yana yaşayamaz. Biri demokrasiyi benimsiyor, laikliği benimsiyor, öbürü de şeriat istiyor. Bunlar beraber yan yana hoş beş böyle bir hayat süremezler. Hiçbir müşkileleri olmadan bu şekilde böyle olamaz, imkanı yok. İlla ki bir zıtlık olacaktır yani, olmak zorundadır. Evet. Bu sürekli devam edecektir ebeden, hatta tu'minu billahi vahde. Sadece tek olan Allah'a iman edene kadar bu böyle devam edecektir. Allah'a iman ederseniz, teslim olursanız, küfrü ve ehlini bırakırsanız tamam kardeşlerimizsiniz. Ama bunu bırakmadığınız müddetçe ebediyete kadar, ölene kadar, kıyamet kopana kadar bu şekilde devam edecektir diye bu şekilde beyan ettiler diyor İbrahim Aleyhisselam. O yüzden İbrahim Aleyhisselam'a biz tabi olmakla emrolundu. Çünkü o hanifti, Allah'a hiçbir şey ortak koşmuyordu. Büyük bir mücadele vermişti, bunun için de ateşe atılmıştı, Allah onu korumuştu. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu açık bir şekilde tağutları reddettiğini böyle açık bir şekilde dile getirdiği için ona eziyetlerde bulundular. Sahabesine eziyetlerde bulundular. İşkence yaptılar. Hatta ilk İslam daha yeni gelir gelmez Varaka bin Nevfel'e durumunu anlattığı zaman dedi ki işte sana gelen Musa aleyhisselama gelen melektir dedi. Sen bir peygambersin. Ah keşke genç olsaydım da kavmin seni dışladığı zaman, seni sürgün ettiği zaman, sana eziyet ettikleri zaman sana destekçi olabilseydim, sana yardımcı olabilseydim. Varaka bin Nevfel çok yaşlıydı. Bir ifaniydi yani neredeyse ölmek üzereydi. Aleyhisselatü Vesselam'a ilk vahiy geldiği zaman. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, اَوَا مُخْرِجِيَهُمْ Onlar beni çıkaracaklar mı o yurdundan? Sürecekler mi? Yani Aleyhisselatü Vesselam bilmek istedi yani böyle bir dava, böyle bir din geldiği zaman yani bana karşı nasıl davranacaklar? Senin dediğin gibi beni buradan sürgün mü edecekler? Varaka bin Nevfel çok iyi biliyordu çünkü eski dinleri bayağı bir araştırmıştı, Hristiyan olmuştu. Evet, ona dedi ki لَمْ يَتِي رَجُلٌ بِمِثْلِ مَا اَتَيْتَ بِهِ اِلَّا عُوْدِيَ Senin getirdiğin şeyleri getiren her bir adama düşmanlık yapılmıştır. Yurdundan sürülmüştür, onlara eziyet edilmiştir, yani hapislere atılmışlar, işkence görmüşler. Dolayısıyla sen de bu gibi şeylere maruz kalacaksın. Keşke genç olsaydım da seni destekleseydim. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı da gerçekten o şekilde olmuştu. Müşrikler onun davetine, onun dinine, onun şahsiyetine tahammül edemiyorlardı. Günümüzde sadık olan Müslümanların hayatlarına tağutlar tahammül edemedikleri gibi. Ya sürgün ediyorlar, ya hapislere atıyorlar, ya işkence ediyorlar, ya öldürüyorlar, şehit ediyorlar. Ya işte psikolojikmen böyle baskılar yapıyorlar. Sürekli peşlerindeler, sürekli rahatsızlık verme, caydırma. Niçin? Çünkü tağutları reddetmişler. Evet, üçüncü şekli de tağutları ameli olarak reddetmek gerekiyor. Sadece dille söylemek de yetmiyor. Ben tağutları reddettim. Tağutlar kafirdir, kabullenmiyorum demek de yeterli değildir. Bunu bir de hayatımızda göstermemiz lazım. Nasıl ki din, iman sadece söz ile, yani itikad ile, söz ile yetmiyorsa, amel de onun bir parçasıysa, amelen bunu ispatlamak zorundaysak, tağutları da amelen de ispatlamak zorundayız. Bu da tabii imkan ve kuvvete göre. Bu da nedir? Tağutlardan bedenen içtinab ederek, uzaklaşarak, onların safında yer almayarak, onların polisi, askeri, işte elemanı, koruyucusu, müdafaa edeni, benimseyeni, meşru göstereni olmadan karşı safta olarak, amelen, bedenen, kuvvetle bunları reddetmek, onların safında yer almamak, hatta güç ve kuvvet nispetinde de bu tağutlara karşı savaşmak, onları ortadan kaldırmak, onları Allah'a itaat edene kadar, şeriat hakim olana kadar, din tamamıyla Allah'ın olana kadar onlarla da savaşmak, bu da tağutu reddetmenin bir parçasıdır. İmkan ve kuvvete göre, çünkü bu konuda Allah-u Teala فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ diyor. اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ Küfrün imamlarıyla savaşın, çünkü onların hiçbir yemini yoktur. Yeminleri kabul edilmez. Bunların ahitleri, bir şeyleri olmaz. Küfrün imamlarıyla savaşın, şüphesiz ki küfrün imamları da tağutlardır. Yani küfrü yayan, küfrü hakim kılan, küfür sistemlerini hakim kılan, bunun için insanlara eziyet eden, hapislere atan, zoraki olarak bu kanunları insanlar arasında yerleştiren, küfrü yayan, bunlar hepsi küfrün imamlarıdır. Küfrün elebaşlarıdır. Bunlara karşı savaşın diyor. Ve bunlar ilk önceliklidir. Bunlara karşı savaşmak nedir? Dinimizde ilk öncelikli olan şeydir. Çünkü فَقَاتِلُوا اَيْمَّتِ الْكُفْرِ diyor. Küfrün imamlarıyla savaşın. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela İslam dinine savaş açmış, İslam dinini kötüleyen, İslam'a karşı insanları tahrik eden, harekete geçiren Kâb ibnül Eşref'i öldürtmüştür. Dinimizde böyle bir amel vardır. Küfrün imamlarını öldürmek. Kâb ibnül Eşref Yahudi asıllı, Yahudilerden olan o kişi hep İslam'a karşı sürekli kışkırtıyor. Yahudileri, müşrikleri yardımcı oluyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, onun sahabe-i kiramına, onun dinine sürekli dil uzatıyor, şiirleriyle kötülüyor. Küfrün imamı olduğu için aleyhissalatü vesselam onu öldürtmüştür. İslam tarihinde işte peygamberlik iddia eden El-Ansiler, Müseyleme Türkezzaplar ve onun gibi şahsiyetler hep öldürülmüşlerdir. Evet. Hatta onu bırakın, alimlerin ittifakıyla diyorlar ki bir beldede, hatta Müslümanlar dahi olsalar, bir beldede deseler ki biz şeriatın bütün ahkamını kabulleniyoruz, tatbik edeceğiz, yaşayacağız, fakat şeriatın bir hükmünü biz kabul, yani tatbik etmeyeceğiz, işlemeyeceğiz, yapmayacağız. Mesela her şeyi yapacağız ama hırsızın elini kesmeyeceğiz. Çünkü Avrupa bize çok şey yapıyor, tepki gösteriyor, Amerika çok tepki gösteriyor. O yüzden hırsızın elini kesmeyeceğiz. Ya da biz her şeyi yapacağız ama rejim yapmayacağız. Bütün şeriatın tatbik edeceğiz ama rejim etmeyeceğiz. Zina edenleri evli olursa. Ya da İslam'ın her şeyini işleyeceğiz ama ezan okumayacağız açıktan. Herhangi bir şey, sadece bir şey bile şeriatta tatbik edilmezse o beldede, diyor, o şiarı da, o İslami şiarı da yapana kadar o belde halkına karşı savaş yapılır diyor. Alimlerin ittifakıyla onlara karşı cihad etmek, savaşmak nedir? Farz olur. وَقَتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Hiçbir fitne kalmayana kadar, fitne burada şirktir, küfürdür. Küfür ve sistemi, küfür ahkamı, küfre ait olan, cahili olan, batıl olan hiçbir şey kalmayana kadar. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Ve din, hakimiyet, söz tamamıyla Allah'ın olana kadar onlarla nedir? Savaşın diyor. İbn-i Teymiye Rahimullah diyor, eğer ki dinin bir kısmı Allah'a, bir kısmı da insanlara olursa yine olmaz diyor. Tamamıyla hakimiyet Allah'ın olana kadar, söz Allah'ın olana kadar. Tamamıyla, yani şeriat ahkamı kabul edilip tatbik edilene kadar o zaman onlarla savaşılır. Eğer onlarla savaşılıyorsa, şeriatı iptal eden, şeriatı reddeden, gelmesine mani olan, bunu isteyenleri hapislerde süründüren, onlara eziyet eden küfrün imamları bu tağutlara karşı hayli hali nedir? İmkan dahilinde savaşmak bütün Müslümanlara nedir? Vaciptir, farzdır. Savaşılamadığı dönemlerde, cihat edilemediği dönemlerde de onun için hazırlık yapmak da nedir? Vaciptir. Alimler demişlerdir ki مَا لَا يَتِمُ الْوَاجِبْ اِلَّا بِي فَوَ وَاجِبْ. Bir vacip yapılabilmesi için bazı şeylere ihtiyaç duyuyorsa onları yapmak da nedir? Vacip oluyor Müslümanlara. Misal veriyorum, mesela namaz kılacaksınız. Kıbleye yönelmek nedir? Kıbleye yönelmek farzdır. Ama kıbleyi bilmiyoruz. Kıbleyi o zaman araştırmak, sormak, onu tespit etmek bize farz oluyor. Mesela avretimiz açıktır. 200-300 metre ileride kumaş var, elbise var. O elbiseyi gidip almak, bulmak, giyinmek nedir? Bize farzdır. Ta ki bu farzı yerine getirebilelim. Dolayısıyla tağutlara karşı savaşabilmek için de neler gerekiyorsa bunun için hazırlıkta bulunmak da bütün Müslümanlara ne oluyor? Farz oluyor. Çünkü وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ diyor Allah-u Teala. Gücünüzün yettiği kadar onlara kuvvet hazırlayın. Kafirlere ve küfür ehline karşı. İslam'a karşı duran, şeriatı istemeyen, reddeden kimselere karşı kuvvet hazırlayın diye Allah'ın emri var. Evet. Bir ayette de وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً sizde onlara karşı sertlik görsünler, kafirlere karşı sertlik görsünler, metanet görsünler diye o şekilde emredilmiştir. Demek ki tağut üç şekilde ne yapılıyor? Reddediliyor. İmkan dahiline göre birincisi kalben, bu bütün Müslümanlar bununla muhataptır. Ben bu konuda yapamam kimse diyemez. İstisnası yoktur. İkincisi dil ile, o da imkan dahilinde bunun azimeti ve ruhsat meselesi vardır. Üçüncüsü de amelen onlardan tamamıyla içtinab etmek, onların sistemlerini reddetmek, kabullenmemek, desteklememek, oy atmamak, onların içerisinde bulunmamak, meclislerinde olmamak. O şekilde amelen bu en basiti, bedenen onlardan uzak olmak ve imkan dahilinde de bu küfür yok olana kadar, bitene kadar, İslam şeriatı, Allah'ın dini hakim olana kadar da mücadele etmek ve savaşmak nedir? Bu da tağutu inkar etmenin bir şeklidir, bir şartıdır. Evet, mesele bu şekildedir kardeşler. Genel anlamda tağutun mefhumu budur inşallah. Evet, şeytanın geçen dersimizde dedik ki şeytan özellikle insan kalbine karşı çok hakim olmak için saldırıları daha çok kalbe yöneliktir. Çünkü öğrendik ki kalp nedir? Azaların kralıdır, hakim olanıdır. Nasıl ki hani bir kral var ve onun etbaı varsa, askerleri varsa, kral ile hareket ediyorlarsa bu bedenin, bu organların da kralı, yöneticisi nedir? Kalptir. Aleyhisselatü Vesselam da dediği gibi işte vücutta bir et vardır. O ıslah olursa bütün vücut ıslah olur. O bozulursa bütün vücut da bozulur. O da o et parçası da kalptir diyor. Bunu şeytan çok iyi bildiği için şeytan sürekli saldırılarını kalbe doğru yapar. Ona hakim olmaya çalışır. Kalbe hakim olursa zaten bedene hakim olur. Kalbe hakim olamazsa bedene hakim olamaz. Ve her bir Müslüman şeytandan sakınmak için kalbini surlarla çevirmesi lazım. İmanını kuvvetleştirecek şeytanın nüfuz edebileceği şeyleri tamamıyla kapatması lazım. Peki şeytan hangi deliklerden, hangi yollardan girebilir, kalbe sirayet edebilir? Kısaca birkaç nokta var, bunlara çok dikkat etmek lazım ta ki yani şeytan buralardan yol bulmasın, kalbimize hakim olmasın. En önemli kapılardan birisi gazaplanmak ve şehvet. İnsan gazaplandığı zaman bu şeytandandır. Gazap alevdir, harekettir. Şeytan da biliyorsunuz ateşten yaratılmış. Gazaplanma tamamıyla şeytandandır. İnsan öfkelendiği zaman, çok kızdığı zaman, gazaplandığı zaman aklı gidiyor, hakimiyeti kayboluyor. Hisleri devreye giriyor ve düşünmeden, doğruyu yanlışı iyice ölçmeden ne yapıyor? Hisleriyle hareket ediyor. Ve o öfkeyle harekete geçer, gerekirse çok büyük yanlışlara girer. Bunu hayatımızda çok görüyoruz. Niceleri mesela öfkeden dolayı karılarını şey yapmışlardır, talak vermişlerdir, boşamışlardır. Hatta gerekirse üç kere boşama vermiştir. Gazabı indikten sonra, yarım saat sonra veya bir gün sonra eyvah ben ne yaptım? Ondan sonra hoca hoca gezmeye başlıyor. Fetvası yok mu? Bu meseleyi nasıl çözeceğiz? Talak verdik, şöyle oldu. Ya da bir anda öfkelenip de Müslüman kardeşini öldüren ve birini katleden, bir saat sonra, bir gün sonra pişman olanlar çoktur. O yüzden bu çok önemlidir. Gazap tamamıyla şeytandandır. Şeytana bu yönden kesinlikle mecal bırakmamak gerekiyor. Delik bırakmamak gerekiyor. Çünkü o devreye girerse kendisi hakim olur bedene. Gazaplandığı zaman insan artık aklıyla hareket etmiyor, hisleriyle. Çok dikkat etmesi lazım. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam öfkelenen kimselere tavsiyelerde bulunmuş. Ayaktaysan otur diyor, oturuyorsan yat diyor, git abdest al diyor. Çünkü ateştendir o gazap ve ateşi su söndürür. Euzu billahi mineşşeytanirracim de diyor. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım çünkü şeytan hemen devreye giriyor gazap anında. Ve ikincisi de şehvet. Şehvet de olduğu zaman insanda gözünü bürüdü mü artık şehveti hakim oluyor. Onun isteği doğrultusunda insan hareket etmeye başlıyor. Tabii bu şehvet çok yönlüdür. Yani kadınlara karşı, yemeğe karşı, dünyaya karşı, makama karşı, paraya karşı bir sürü şekilleri vardır. Bu insanın kalbine hakim oldu mu Allah korusun, şeytan artık hakim olur ve hayatını ona göre düzenlemeye başlar. Allah'ın emriyle değil. Başka bir kapısı haset etmek. Haset etmek de şeytan için büyük bir giriş yoludur. Haset etti mi Allah korusun bütün amellerini zamanla yok eder. Şeytanı bu hale getiren neydi? Lanete uğratan, onu kafir yapan, Allah'ın gazabına sebebiyet veren nesiydi? Haset etmesiydi. Yani Ademoğlunu, Hazreti Adem'i haset etmesi. Ben mi ona secde edeceğim? Niçin böyle faziletli kılınmış? Niçin melekler ona secde ettiriliyor? Ben de ona secde edecekmişim. O haset onu ne yaptı? Yiyip bitirdi. Allah korusun kişide de haset olursa Müslümanlara karşı kendisini yok eder, Allah katında bütün amellerini iptal eder. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor, el-hasedu yâkulul hasenât kemâ tâkulun nârul hatab. Ateş nasıl odunu yiyip bitiriyorsa, haset de insanın amellerini, sevaplarını yiyip bitirir. Bir kapısı da hırstır. Dünya malına karşı hırs, makama karşı hırs. Bu da insanın gözünü bürürse, Allah korusun, insanı helak eder. Aleyhisselatü Vesselam'ın çok önemli bir hadisi var. مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْسِ الْمَلْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ. Bir kimsenin diyor makama ve paraya olan düşkünlüğü, makam elde etme, bir makama gelme ve dünya elde etme, mala yani düşkünlük göstermenin tehlikesi iki aç kurdun bir sürüye dalmasından daha küçük değildir, daha büyüktür yani. İki aç kurt bir sürüye dalarlarsa bunların zararı bir kişide dünya malına karşı ve makama karşı hırs oluşundan daha büyük değildir. Yani bu insanın dünyaya karşı hırslı olması, işte makama karşı hırslı olması çok daha tehlikelidir, daha çok helake götürür. Böyle bir misali niye vermiş Aleyhisselatü Vesselam? Çünkü diyorlar kurtların çok kötü huyu vardır. Kurt daldı mı sürünün içerisine imkanı doğrultusunda kuvveti nispetinde koyunları boğar. Boğazından ısırır, boğar, atar. Öldürür, atar. Öldürür, atar. Sonunda bir koyunu parçalar yer, karnı doydu mu çekip gider. Yani iki tane kurt girdi mi bir sürüye gerekirse bütün sürüyü yok edebilirler. Böyle kötü huyları vardır. Yani bir koyunu alalım, parçalayalım, yiyelim, çekip gidelim yapmazlar. Koyunların hepsini öldürmeye çalışırlar. Nasıl ki böyle büyük zararlar varsa bu iki kurdun, bu iki şey de diyor kalbe sirayet etti mi, insan makam elde etme isteği oldu mu? Bir makama gelmesi. Bu tabi her türlü olabilir. Dünyevi makam da olabilir. İşte bir görev alayım, komiser olayım, işte müdür olayım, buranın sorumlusu olayım, patron olayım diye Allah korusun kişi dinini satabiliyor, dinini terk edebiliyor. Ya da dinde bir makam elde edeyim. Ben komutan olacağım, ben emir olacağım, ben hükmedeceğim. Herkes bana bağlansın, herkes beni övsün, beni takdir etsin, beni yücelsin. Allah korusun bu da hakim olduğu kalbe onu helake götürür. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam makam isteyen kimseleri tamamıyla uzaklaştırmış. Evet. İkincisi de dünyaya karşı hırslı, yani paraya karşı hırslı oldu mu bu da Allah korusun helak olur. Sabah akşam gecesi gündüzü sırf para toplamak, para elde etmek, çok daha fazla kazanmak gibi oldu mu? Yani para bürüdü mü insanın gözünü, Allah korusun dinini de terk eder, ahlakını da her şeyi de yok eder. Bu iki şey nedir? Çok tehlike nedir? Şeytanın girebileceği açık alanlardandır. Rabbim bizleri bunlardan, bu kötü hasletlerden muhafaza eylesin. Bu kadarla iktifa edelim. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ